Ayrım 9, sayfa 100. Nasır dönemi uzun sürmedi. Genel olarak hesaplanırsa Temmuz 1952'den Eylül 1970'e, demek ki darbesinden ölümüne kadar 18 yıl. Yok eğer Arap halklarının topluca kendisine inandıkları süreyle kısıtlı kalınırsa Temmuz 1956'dan Haziran 1967'ye, yani Süveyş kanalının ulusallaştırılmasından 6 gün savaşına kadar 11 yıl. Bir altın çağ mıydı bu? Bilançosuna bakılırsa kesinlikle hayır. Çünkü Mısır Devlet Başkanı ülkesini az gelişmişlikten kurtaramamış, çağdaş siyasal kurumlar oluşturamamış, diğer devletlerle birleşme tasarıları hep başarısızlığa uğramış ve bütün bunlara bir de İsrail karşısında aldığı büyük askeri yenilgi eklenmişti. Öte yandan Arapların o yıllara ilişkin izlenimleri hala aynıydı. Güçsüz, anlamsız ve küçük görülen figüranlar değil de kendi tarihlerinin oyuncuları olmuşlardı bir süreliğine ve kendilerini özdeşleştirdikleri bir liderleri vardı. Övgülere boğulan bu lider, demokrat olmamasına, bir askeri darbeyle başa geçmesine ve hileli seçimlerle iktidarda kalmasına karşın kendi ülkesinin sınırlarının dışında bile meşru görülürken, ister en eski hanedanların mirasçısı olsunlar, hatta isterse peygamberin soyundan gelsinler, ona karşı olan liderler hiç de meşru gelmiyordu halklara. Araplar, Nasır'la birlikte onurlarına yeniden kavuştuklarını, öteki ulusların arasında yeniden başları dik biçimde yerlerini aldıklarını hissediyorlardı. O zamana dek kuşaklardır, hatta yüzyıllardır yaşamlarında bozgunlar, yabancı işgalleri, eşitsiz anlaşmalar, kapitülasyonlar, aşağılamalar ve dünyanın yarısını fethettikten sonra bunca alçalmanın utancı vardı yalnızca. Her Arap içinde düşkün bir kahramanın ruhunu taşır ve kendisini hiçe sayanlara karşı intikam arzusuyla yanıp tutuşur. Birisi ona bunu vaat ederse hem beklenti hem de güvensizlikle kulak kabartır ona. Ama kısmen ya da simgesel biçimde de olsa bu fırsat sunulursa ona coşar. Nasır kardeşlerinden yeniden başlarını dik tutmalarını istemişti. Onların adına sömürge güçlerine meydan okumuş, onların adına üçlü saldırıya göğüs germiş, onlar adına zafere ulaşmıştı. Bu durum anında coşkunluk yaratmıştı. 10 milyonlarca Arap yalnızca onu görüyor, yalnızca onu düşünüyor, yalnızca onun adına and içiyordu. İnsanlar bütün dünyaya karşı onu desteklemeye, hatta kimi zaman onun için ölmeye hazırdı. Elbette gözleri kapalı biçimde bıkıp usanmadan alkışlıyor, adını haykırıyorlardı. Başarı kazandığında arkasından hayır duaları ediyorlar, başarısızlığa uğradığında ise onun düşmanlarını lanetliyorlardı. Gerçekten de yükselişler ve düşüşler yaşandı. Nasır yılları şimdi bakıldığında hareketli bir satranç partisini andırıyordu. Öyle ki oyuncular önce bir haneyi işgal ediyor, sonra baskı karşısında oradan çekiliyor, derken biraz sonra yeniden o haneyi ele geçiriyor, bazen önemli bir taşını yitiriyor ama çok geçmeden rakibinin de önemli bir taşını alıyordu. Bu da beklenmedik bir mata yol açacak son hamleye dek sürüyordu. Örneğin Şubat 1958'de Süveyş Savaşı'ndan tam 15 ay sonra Nasır galip biçimde Şam'a girdi. Suriye'de halk onu öyle seviyordu ki ülkeyi yönetenler iktidarı ona bırakmaya karar vermişlerdi. Güneydeki yönetim bölgesi Mısır, kuzeydeki yönetim bölgesi de Suriye olan bir Birleşik Arap Cumhuriyeti kuruldu. Eski Arap Birliği düşü gerçekleşme yolundaydı sanki. Daha da iyisi, Büyük Nasır Cumhuriyeti, Selahaddin Eyyubi'nin 800 yıl önce kurduğu krallığı anımsatıyordu her haliyle. Selahaddin Eyyubi, 1169'da Kahire'de iktidara geçmiş, 1174'te de Şam'ı fethetmişti. Böylece Kudüs'teki Frank krallığını kıskacına almıştı. Bu arada Selahaddin Eyyubi'nin lakabı da Nasır, yani zafere ulaştırandı. Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin kuruluşunu izleyen aylarda Beyrut'ta Süveyş bunalımı sırasında Fransızlar ile İngilizlere destek olmakla suçlanan devlet başkanı Şam'una karşı bir ayaklanma patlak verdi. Başkanın istifası isteniyordu. Bazı Nasırcılar Lübnan'ın Mısır-Suriye devletine bağlanmasını önermeye kadar vardırdılar işi. Birçok başka ülkede de az ya da çok şiddetli ulusalcı kargaşalar çıkmaya başlamıştı. Her ikisi de 23 yaşındaki ve aynı Haşimi hanedanından gelen iki gencecik hükümdarın yönettiği Batı yanlısı Irak ve Ürdün krallıkları bu meydan okumalara karşılık olarak kendileri de birlikçi bir Arap krallığı kurmaya karar verdiler. Ama bu karşı birlik ancak birkaç hafta ayakta kalabildi. 14 Temmuz 1958'deki kanlı bir darbe Irak monarşisini alaşağı ederek bu tasarıyı sona erdirdi. Bütün kraliyet ailesi öldürüldü ve Nasır'ın eski düşmanı Nuri Said Paşa Bağdat sokaklarında kalabalık tarafından linç edildi. Nasırcı ulusalcı dalga okyanustan körfeze hızla bütün Arap alemini kaplayacak gibiydi. Domino kuramının böylesi bir ritimde işlediğine daha önce hiç tanık olunmamıştı. Bütün tahtlar sallanıyordu. Krallar her an düşürülme korkusuyla yaşıyorlardı. Özellikle Kral Hüseyin, zavallı Iraklı kuzeninkine benzer bir yazgıyla karşılaşmaktan endişeleniyordu. Washington ve Londra 14 Temmuz'da bir toplantı yaptılar ve doğrudan tepkilerini ortaya koymaya karar verdiler. Hemen ertesi gün Amerikan donanması Lübnan kumsallarına yanaştı. İki gün sonra İngiliz komandoları Ürdün'e çıktı. Bu Nasır'a bir adım daha atarsa Batı'yla doğrudan askeri çatışmaya gireceğini göstermenin bir yoluydu. Bu karşılık istenilen etkiyi yarattı. Ulusalcı dalgada bir gerileme yaşandı. Lübnan'daki ayaklanma yoğunluğunu yitirdi ve Başkan Şam'un görev süresinin sonuna dek başta kaldı. Ürdün'de Kral Hüseyin devrilmedi. Daha birçok çeşitli tehlikeye göğüs germesi gerekecekti. Askeri ayaklanmalar, kendisine ve yakınlarına karşı düzenlenen suikastlar, ama bu ilk saldırıyı atlattıktan sonra tahtını korumayı başaracaktı. Nasır ise bunun üstüne iki ciddi başarısızlığa daha uğrayacaktı. Irak'ta darbenin mimarları içinde Kahire ile aynı çizgiyi izlemek isteyenler ile ondan ayrılmak isteyenler arasında kısa süre içinde çatışmalar yaşanmaya başlanmıştı. Sonuçta da reisin dostları yenilgiye uğratılmış ve bertaraf edilmişti. Yeni rejimin güçlü ismi General Abdülkerim Kasım, Birleşik Arap Cumhuriyeti'ne katılmak yerine bütünüyle Irak'a özgü ve açıkça sola dönük bir devrimin sözcüsü süsü verdi kendine. Böylece çok geçmeden Nasır'ın amansız düşmanı haline geldi ve bu iki adam arasında ölümüne bir mücadele başladı. 7 Ekim 1959'da Bağdat'ın göbeğinde Kasım'ın zırhlı arabası kurşun yağmuruna tutuldu. General hafif sıyrıklarla çıktı arabadan. Bacağından yaralanan saldırgan kaçıp Suriye topraklarına sığınmak üzere sınırdan geçmeyi başardı. 22 yaşındaki ulusalcı bir militandı bu. Adı da Saddam Hüseyin'di. Öteki başarısızlığı Nasır için daha da yıkıcı oldu. 28 Eylül 1961 sabahının ilk saatlerinde Şam'da bir askeri darbe oldu. Kahire ile olan birliğin sona erdiği duyuruldu. Suriye yeniden bağımsız olacaktı. Arap ulusalcıları bu eylemi ayrılıkçı olarak niteleyip darbecileri sömürgecilere, siyonizme, gericiliğe ve petrol üreticisi monarşilere uşaklık etmekle suçladılar. Ama o dönemde Suriye halkının Mısır egemenliğine katlanmakta gitgide daha da zorlandığını herkes biliyordu. Çünkü Mısır özellikle gizli servisler aracılığıyla çalışmalar yürütüyordu. Şam da tıpkı Bağdat gibi İslam aleminin tarihi başkentlerinden biridir. Bağdat, Abbasi halifesinin başkentiyken Şam da Emevi halifesininkidir. Her iki kent de Kahire ile kardeş olmak istiyordu ama onun uşağı olmayı kabul edemezlerdi. Halk arasında özellikle Nasır'ın ulusallaştırma girişimlerinin büyük zarar verdiği kent burjuvasisinde ve toprak sahiplerinde buna benzer duygular hakimdi. Mısır reisinin yıldızı geri dönüşü olmayan biçimde sönüyor gibiydi. Kuşkusuz Arap ülkelerinin çoğunluğunda halkın hala gözdesiydi. Ama bölgedeki ve batıdaki rakipleri artık daha rahat soluk alıyor, başlangıçtaki ulusalcı dalganın geride kaldığını düşünüyorlardı. Derken dalga yeniden kabardı. Üstelik eskisinden daha güçlü ve daha yoğun biçimde. 1962 yazında bağımsız Cezayir'in başına Nasır'ın ateşli bir hayranı olan Ahmet Ben Bella geçti. Eylül'de Mısır örneğinden esinlenen hür subaylar Yemen imamlarının gerici mi gerici monarşisini devirdiler. Cumhuriyet ilan edildi. Nasır da bu ülkeye gereken her türlü yardımı yapacağına söz verdi. Kısa süre sonra binlerce Mısır askerinin Arap Yarımadası'nın güneyine çıktığı görüldü. Petrol üreticisi monarşileri korkudan titretmişti bu durum. 8 Şubat 1963'te Arap ulusalcı subaylar Bağdat'ta yönetime el koydular. Kasım hemen idam edildi. Cesedi de televizyonda gösterildi. Nasır'ın sadık müttefiki Abdüsselam Arif yeni devlet başkanı oldu. Bir ay sonra 8 Mart'ta buna benzer bir darbede Şam'da gerçekleşti. Ayrılıkçılığa son verildiği duyuruldu. Mısır ve Irak'la belki ayrıca Yemen, Cezayir'le ve neden olmasın yarın da Lübnan'la, Libya'yla, Kuveyt'le, Sudan'la, Arabistan'la birleşmek isteniyordu artık. Birdenbire birkaç ayda Nasır'ın Arap Birliği düşü dirilmiş gibiydi. Üstelik şimdi hiç olmadığı kadar canlıydı. Iraklı ve Suriyeli yeni yetkililer tasarısı 17 Nisan 1963'te görkemli biçimde ilan edilen yeni birliğin koşulları üstünde uzlaşmak üzere Kahire'ye gittiler. Böylece üç büyük imparatorluk başkentini Kahire, Bağdat, Şam bir araya getirecek güçlü bir Arap devleti kurulacaktı. Arap ulusalcılığı daha önce eşine rastlanmamış bir zaferin arifesinde görünüyordu. Yandaşları coşkulu, rakipleri telaşlıydı. Ama iki taraf da o dönemde çözülmenin ne kadar yakın olduğunu hayal bile edemezdi. Dalganın yeniden gerilemesi en az kabarması kadar hızlı olacaktı. Yeni birlik üstünde uzlaşmayı izleyen haftalarda Kahire görüşmelerinin aslında çok kötü geçtiği öğrenildi. Aynı Panarap Parti'ye, Bağsa, yeniden doğuş, bağlı Suriyeli ve Iraklı yetkililer, Nasır'ın yeni devletin başkanı olacağı ama bölgede asıl iktidarı onlara bırakacağı bir ortaklıktan yanaydılar. İlk birleşme girişimindeki hataları anımsayarak ülkelerinin Mısır liderinin emirlerine uyacak bir tür kral naibi tarafından yönetilmesini istemiyorlardı. Nasır ise ne güvendiği ne de yakınlık duyduğu bu Bağızcıların egemenliğindeki bir devletin kağıt üstündeki başkanı olmaya hiç niyetli değildi. Evet, iki hükümet darbesinin mimarıydılar belki ama Arap Birliği'nin bayrağını taşıyan asıl kendisiydi, Nasır'dı. Halklar onunla özdeşleştiriyorlardı kendilerini. Başlarına onun geçmesini istiyorlardı, başkasının değil. Bu uyuşmazlık kısa sürede şiddetli bir çekişmeye dönüştü. Bağdat'taki düello geçici olarak Mısır Devlet Başkanı'nın lehine sonuçlandı. Ama Suriye'de Nasırcılar Bağızcılara karşı ayaklandığında isyan kan dökülerek bastırıldı. Yüzlerce kişi öldü. Yemen'de Suudi Arabistan'dan yardım alan kralcılar yeni cumhuriyet rejimine şiddetle karşı çıkıp görevdeki Mısır Birliği'ni güç duruma düşürmeyi başardılar. Girişilen serüven askeri, mali ve ayrıca bazı askerlerin kurtarıcı gibi değil de işgalci, hatta kimi zaman yağmacı gibi davranmalarından ötürü manevi açıdan da felakete dönüşmüştü. Nasır'a bir darbe daha. Haziran 1965'te dostu Ben Bella askeri bir darbeyle düşürüldü. Yeni Cezayir Devlet Başkanı Houari Boumediene kısa sürede Kahire ile arasına mesafe koydu. Gerileme yoğun biçimde yaşanıyordu. Arap aleminin dışında bile Mısır Devlet Başkanı en yakın müttefiklerinden bazılarını yitirecekti. Afrika Birliği'nin savunucusu ve reisin ateşli bir hayranı olan, o kadar ki oğluna Cemal adını koymuştu, Ganalı Kwame Nkrumah Şubat 1966'da askeri bir darbeyle devrildi. Onun ardından sıra Bağlantısızlar Hareketi'nin simgesel figürü Endonezyalı Sukarno'ya geldi. O da 11 Mart 1966'da iktidarı Amerika yanlısı General Suharto'ya bırakmak zorunda kaldı. Son olarak da sanki Nasır tamamen yalnız kalsın diye Arap liderler arasında geriye kalan son sadık müttefiki Irak Devlet Başkanı Abdüsselam Arif 13 Nisan 1966 tarihinde hiçbir zaman aydınlatılamayan koşullar altında öldü. Başkan ülkenin güneyini Basra tarafını ziyaret ettiği sırada helikopteri havada dönmeye başladı. Besbelli bozulmuştu derken kapısı açıldı ve başkan düştü. Alnını yere çarptı ve oracıkta can verdi. Bu tuhaf kaza Nasır için daha kötü bir zamanda meydana gelemezdi. Zira şimdi artık güvenebileceği müttefiklerine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyordu. Çünkü bölgedeki siyasal manzarada Baas Partisi ya da daha yakın tarihli Filistin Kurtuluş Örgütü gibi onun yetkisini yadsıyan hareket ve kişiler ortaya çıkmaya başlamıştı. Mısır Devlet Başkanı 1 Ocak 1965'te o zamana dek tanınmayan bir Filistin örgütünün ilk askeri operasyonunu haber veren bildiri karşısında bu eylemin yalnızca İsrail'e ya da Ürdün'e karşı değil, aynı zamanda kendisine karşı da yürütüldüğünü hemen anlamıştı. O ana dek Filistinliler bütün Arap halkları içinde reisi en büyük coşkuyla destekleyen halktı. Yahudi devletinin kurulmasıyla evlerini terk etmek zorunda kalmışlardı. Arapların kazanacağı bir zaferle geri dönme hayalleri kuruyorlardı. Bu bekleyiş içinde aralarından birçoğu mülteci kamplarında yaşıyordu. Bütün umutlarını Nasır'a bağlamışlardı. Nasır da her fırsatta Siyonist düşmanı eleştiriyor, Süveyş bunalımında İsrail'in yaşadığı başarısızlığı anımsatıyor ve gelecekte başka zaferler kazanacaklarına söz veriyordu. Filistinliler, Mısır Devlet Başkanı'nın gerçekleştirdiği ulusalcı seferberliğin kazanmalarını sağlayacak tek yol olduğuna inanıyorlardı. Ama aralarından bazıları sabırsızlanmaya başlamıştı. Savaşlarının başka önceliklere kurban edildiğini, sürekli ertelendiğini görmekten bıkmışlardı. Nasır, İsrail'le savaşa girmekte acele etmediğini açıkça belli ediyordu. Onun öncelikle Arap Birliği'ni hayata geçirmesi, öncelikle sosyalist ekonomiyi sağlamlaştırması, gerici rejimleri yıkması gerekiyordu. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kurucuları, Filistinlilerin savaşlarını kendilerinin kendi ajandalarına göre yürütmeleri gerektiğini düşünüyorlardı. İlk bildirileri Arap liderlere karşı, özellikle de onlar arasında en çok öne çıkana Nasır'a karşı bir bağımsızlık ve aynı zamanda güvensizlik ilanı anlamını taşıyordu. Bununla birlikte kimi çevrelerden Nasır için söylenen alaycı sözler yükselmeye başlamıştı. Ta 1956'dan beri İsrail'e karşı verilecek bir savaşa hazırlanamamış mıydı daha? Sovyetlerden yeterince silah almamış mıydı? Uçakları, tankları, hatta denizaltıları yok muydu? 10 yılda ortak düşmana tek el ateş etmemiş olması ne tuhaftı. Mısır Devlet Başkanı bu eleştirilere karşı duyarsız değildi. Her şey bir kenara, 1948'deki Arap bozgununa tepki vermek, lekelenen onurlarını temizleme sözüyle iktidara geçmişti. Bu perspektifte insanlar onu göklere çıkarmışlardı. O da 1956'da vaat ettiği zaferi sezdirmiş, halka yaptığı konuşmalarda sürekli olarak başka savaşların da verileceğini müjdelemişti. İnsanlar onu dinliyor, kendisine güveniyorlardı. Hazır olmadan savaşa atılmasını istemiyorlardı ondan. Ama manevi kredisi tükenmeyecek diye bir şey de yoktu. Hele başkaları İsrail'e karşı gerçekten silah kuşanırsa. 1 Ocak 1965'ten başlayarak gerçekleşen şey de bu oldu. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün operasyonları birbirini izliyor, bildirileri basına yansıyordu. Arap kamuoyunun en militan kesimi bu eylemleri alkışlıyordu. Muhafazakar monarşilerde de fedailerin kahramanlıkları övülüyor, durumdan yararlanılıp birliklerini Necef, Yafa ya da Celile yerine Yemen'e göndermeyi yeğleyen Nasır'ın asılsız sözleriyle karşılaştırılıyordu. İsrail, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün saldırılarına sert karşılıklar vermeye başlayınca Mısır Devlet Başkanı'nın durumu daha içinden çıkılmaz bir hal aldı. 1966 yılının 11 Kasım'ını 12 Kasım'a bağlayan gece bir İsrail sınır devriyesi mayına çarptı. 3 asker öldü, 6'sı da yaralandı. Filistin komandolarının o sırada Ürdün Krallığı'na ait olan Batı Şeria'daki Samu köyünden geldiklerine inanan İsrailliler 13 Kasım'da yoğun bir misilleme harekatına başladılar. Ama orada fedailer yerine Haşimi ordusundan bir müfrezeyle burun buruna geldiler. Şiddetli bir çatışma izledi bunu. Bir ara uçaklar bile devreye girdi. Kral Hüseyin'in 16 askeri ve harekatı yöneten İsrailli albay öldürüldü. Köyde onlarca ev yıkıldı ve 3 sivil de hayatını kaybetti. İsrail'in bu hareketi yalnızca İsrail ne yapsa kınamayı alışkanlık haline getiren Araplar, Sovyetler ve bağlantısızlar tarafından değil, Arap aleminin Yahudi devletine karşı her zaman en az düşmanca tavır sergilemiş, en ılımlı rejimlerinden birinin istikrarsızlaştırmaya çalışıldığını anlamayan Amerikalılar da dahil olmak üzere hemen hemen bütün dünya tarafından kınandı, en azından şiddetle eleştirildi. İsrail'de bile birçok insan harekatın kötü planlandığını ve oldukça kötü biçimde gerçekleştirildiğini düşünüyordu. Eski Genelkurmay Başkanı, geleceğin Savunma Bakanı Moshe Dayan da fedailere para ve silah yardımı yapanın Suriye olduğunu herkes bilirken neden Ürdün'e saldırıldı diye soruyordu. Hedefin şaşırıldığı düşüncesini çok geçmeden yetkililerin çoğu kabul etti. Gelecek sefere doğru kapıyı çalacaklarına söz verdiler. Gerçekten de Golan'daki Suriye topçuları ile Celile'deki yerleşim yerlerinde konuşlanmış İsrail birlikleri arasında gün geçtikçe sıklaşan olaylar ve Filistinli militanlara destek olması nedeniyle dikkatler gitgide daha çok Şam'a yöneliyordu. 7 Nisan 1967'de küçük bir sınır çatışması Şam göklerinde bir hava çarpışmasına dönüştü. 6 Suriye uçağı düşürüldü. Gelişen bütün bu olaylar Arap kamuoyunda gittikçe büyüyen bir yankı buluyordu. Akıllarda hep aynı soru vardı. Nasır ne yapıyor peki? Mısır ordusu ne yapıyor? İnsanlar bunu kendiliklerinden sormadığında bazı medya organları devreye girerek Mısır reisinin Ürdünlüler ya da Suriyeliler gibi kendisine saldırılması tehlikesini göze alamadığını, ürkek bir genç kız gibi Birleşmiş Milletler'in eteklerinin altına saklandığını söylüyorlardı. Süveyş Savaşı'ndan beri Gazze'ye ve boylu boyunca Mısır ile Yahudi devleti arasındaki sınıra yerleştirilen uluslararası gözlemcileri hedef alan bir anıştırmaydı bu. İsrailli birliklerin Sina'yı tahliye etmeleri bu koşulla sağlanmıştı ve Nasır o dönemdeki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İsveçli Dag Hammarskjöld'den Kahire'yi istediği anda gözlemcilerin çekileceği sözünü aldıktan sonra razı olmuştu orada bulunmalarına. Bu ürkeklik suçlaması o yıllarda Nasır'ın hem sağdan hem soldan bütün rakipleri için bir nakarat halini almıştı. Ürdün, Suudi Arabistan ve İran monarşilerine, bunlar artık Mısır Devlet Başkanı'na bir İslam paktı halinde bir araya gelmişlerdi. Bağlı Arap medyası, Nasır'ın sözlerindeki militanlık ile sergilediği tutum arasındaki farklılığı vurgulamak için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Ama Şam resmi basınından da zehir zemberek değerlendirmeler geliyordu. Nasır için reis yerine o zamana dek batı yanlısı liderler için sarf edilen sözleri kullanmaktan çekinmiyorlardı artık. Ödlekliğinden, kapitülasyonculuğundan dem vuruyorlar, altını çize çize Suriye ordusu düşmanla boğaz boğaza gelmeye, onu ezmeye hazır ve kararlı biçimde cephede beklerken Mısır ordusunu savaş alanından uzakta tutmakla suçluyorlardı onu. Nasır olan biteni soğukkanlılıkla değerlendiremiyordu. İş sadece sövgülerle ve yalancı pehlivanlıklarla kalsaydı bunlara belki de katlanabilirdi. Ama bölgede gerilim artıyordu. Postal sesleri duyuluyordu sürekli. Gerçekten askeri çatışmalara mı gidiliyordu? Düşmanlarının kendisinin hata yapmasını sağlamaya çalıştıklarını biliyor. Tel Aviv'in, Washington'un, Londra'nın, Amman'ın, Riyad'ın ve bir o kadar da Şam'ın ya da Filistinlilerin silahlı hareketlerinin niyetlerinden kuşku duyuyordu. Yakınlarıyla baş başa kaldığı zamanlarda kendisine açıkça tuzak kurmaya çalışıldığını ve bu tuzağa düşmeyeceğini söylüyordu. Bununla birlikte bir yandan gerilim artarken ve insanlar gerçekten de bir savaşa sürüklenirken nasıl hiçbir şey olmuyormuş gibi davranabilirdi? Arap ulusunun bayraktarı nasıl olurdu da öteki Arap orduları ortak düşmanla savaşa tutuşmuşken ordusunu uzakta tutardı? 12 Mayıs'ta haber ajansları yüksek rütbeli bir İsrail askerinin açıklamalarını aktardı. Suriye fedaileri desteklemeyi sürdürürse ülkesinin Suriye rejimini devirmeye karar verdiğini söylüyordu asker. Ertesi gün henüz yalnızca küçük bir rol üstlenen Mısırlı bir adam, parlamento başkanı Enver Sedat, Moğolistan'a ve Kuzey Kore'ye yaptığı sıradan bir dostluk gezisinden dönüşte kısa bir süreliğine Moskova'ya uğradı. Kendisini nezaket gereği birkaç protokol memurunun karşılayacağını beklerken karşısında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin üst düzey yetkililerini buldu. Bu yetkililer onun çevresine toplanıp istihbarat örgütlerinden İsraillerin kuzey sınırlarına 15 tümen yığdığını öğrendiklerini ve Suriye'nin pek yakında en fazla 10 gün içinde işgal edileceğini söylediler. Sedat, Kahire'ye döner dönmez Nasır'ın yanına koştu. Ama Nasır da Sovyet Büyükelçisinden aynı haberi almıştı zaten. Reis, ordusunu Sina'ya yollamaktan başka seçenek kalmadığı sonucuna vardı. Birleşmiş Milletler'den gözlemci askerlerini çekmesini istedi. Birleşmiş Milletler de hiç itiraz etmeden bu isteğe uydu. Mısırlı askerler Gazze'de ve özellikle Tiran Boğazı'nın ve Akabe Körfezi'ne ulaşımın denetim altına tutulmasını sağlayacak Sarmüşşeyh'te konuşlandılar. İsraillerin Şah'la yaptıkları gizli bir anlaşma gereği gemiler yıllardır bu körfezden İsrail'e İran petrolü taşıyordu. Bu geçiş uluslararası güçlerin elinde olduğu sürece Nasır sesini çıkartmamıştı. Kendi birlikleri oraya gittikten sonra artık göz yumamazdı buna. Ya bu gidiş gelişi hoş görecek ya da durduracaktı. İki hafta öncesine kadar Tiran Boğazı'nın adını hiç işitmemiş Arap halkı şimdi onun kapanmasını istiyordu. Reisi destekleyen medya organları da ona karşı olanlar da bu düşüncedeydi. Boğazın kapatılmasının Mısır ile İsrail'i savaşa sürükleyeceğini artık herkes biliyordu. Ama bu savaşı herkes istiyordu. Bazıları Yahudi devletinin işini bitirmek için, bazıları da Nasır'ın işini bitirmek için.